Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem programından muhabbetlerle, hürmetlerle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepinizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak yuvalarımıza, gönüllerimize, işlerimize huzur, sekinet, mutluluk, saadet, feyiz, bereket ihsan eylesin. Biz bu programımızda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i adım adım takip etmeye gayret gösteriyoruz. Bendeniz Ömer Çelik. Tabii ki Resulullah Efendimiz aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bize kurtarıcı olarak gönderdiği, ahirette kurtuluşumuzun, ebedi saadetimizin kendisine bağlı olduğu, sünnetine, yoluna tabi olmaya, ittibaya bağlı olduğu fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizlerin onu tanımaya, onu öğrenmeye, adeta günlerce, haftalarca susuz kalmış bir insanın, çölde susuz kalmış bir insanın suya hasret kaldığı gibi ona hasret çekmeye, böyle bir ortamda su bulan insanın hasretle, iştiyakla o suyu yudumladığı gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini, amellerini, davranışlarını böyle en içten iştiyak ve arzuyla yudumlamaya ne kadar da çok muhtaçız. Dolayısıyla yine biz programımıza başlarken Lütfi Şehsuvaroğlu Beyefendinin Efendimiz'e yazdığı, duygularını ifade etmiş olduğu bir naatle, dörtlüklerle başlamak istiyorum. Şöyle diyor: aydın olsun, kutlu olsun gününüz, müjdesiyle ufkumuzu sardı o. Cihana dirilikler versin ününüz, mucizeyi elimize verdi o. Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Sükutun içinden sesi çıkardı, kandili ateşledi mağaramızda. O olmasa bir mum bizi yakardı, günaha gömülü dibağımızda. İsmi en güzeldi, yüzü en güzel. Alemler hasretti tebessümüne. Kim bu yüzü çizen o sanatkar el? Kim ne secde etmez künlemesine? Yani Yüce Rabbimizin kün emrine. Yamaçları yeşil, doruğu beyaz. Dağların türküsü gibi hayatın. Bütün lügatler sığ, kelimeler az, denk olamaz mesajına Kur'an'ın. Seni anmak, seni duymak ne güzel, sevgililer sevgilisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yırtarım dağları, bentler aşarım, ulaşır göklere minarelerim, çağları kapatır, çağlar açarım, nesiller yeşertir kitabelerim. Dört bir yana uzanırdı kolları, başı yok, sonu yok yollarımızın. Gecenin içine doğru nalları, ateşler saçardı atlarımızın. Bir mana yüklenmek için bu akın, dirilişin sesine kulak verdi de, nasıl kanatlanıverdi bir bakın, ok gibi bir elif, yay gibi bir be. Bir elif ki hem kılıç hem kalemdir, bir be ki avuçtur göğe açılan, zaman hangi zaman, dem hangi demdir, kaldırın perdeyi artık aradan. Dem bu demdir, ne kutludur bu doğum, bu doğumla nefes alsın kainat, diye devam eden bir naat kardeşimizin dile getirdiği, dillendirdiği ve seslendirdiği. Bu vesileyle yine Efendimiz Aleyhisselam'a olan imanımız, muhabbetimiz, sevgimiz, hasretimiz, inşallah Yüce Rabbimiz onları harekete geçirsin, onları alevlendirsin ki buna ne kadar muhtaç olduğumuzu hepimiz fark ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Muhterem dinleyenler, Üsve-i Hasene'de malumunuz biz Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün yönleriyle hayatını ele almaya çalışacağız. Öncelikle Yüce Rabbimize kulluğunu ele alıyoruz ve onunla alakalı Efendimizin hayatından örnekler üzerinde duruyoruz. Biz Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'a tazimi, Allah'a muhabbeti, haram helal hassasiyeti ve kulluktaki dikkati, hassasiyeti noktasında özellikle hem kendi hayatlarında hem de ümmetine olan telkinlerinde haramlardan öte şüpheli şeylerden de kaçınmayı tavsiye ettiğini ve kendi mübarek hayatlarında da buna son derece dikkat gösterdiklerini görüyoruz. Bir tavsiyesinde Yüce Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, Yüce Peygamberimiz bize şu öğütte bulunuyor. Da'ma yuribuke ila ma la yuribuke. Yani ne kadar özlü, ne kadar cami, yani çok az kelimelerle, sözlerle çok önemli bir kaideyi, prensibi, hayat düsturunu Resul Efendimiz Aleyhisselam bize talip ediyor. Çünkü esas söz Efendimizin sözü, hikmet Efendimizin hikmeti, en doğru ifadeler Efendimizin ifadesi Kur'an-ı Kerim'den sonra. Şöyle meali, sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Yani temiz vicdanlar için, mümin gönüller için, temiz vicdanlar için bu ne kadar önemli bir ölçüdür. Yani vicdanı kararmamış, vicdanı hakla batılı ayırmayacak derecede paslanmamış yürekler için, vicdanlar için bu ne kadar önemli bir ölçüdür. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, tabii ki biz de yaşadığımız hayat içerisinde, verdiğimiz kararlarda, yapacağımız işlerde zaman zaman tereddüt ettiğimiz oluyor. Yani şu işi yapayım mı? Şuraya gideyim mi? Şunu alayım mı? Şunu yiyeyim mi? Şunu söyleyeyim mi? Şunu söylesem gönül kırıcı olur mu? Yani bazen böyle içimize tereddütlerin sardığı, karar vermekte zorlandığımız zamanlar oluyor. Yani mümin böyledir zaten. Yani iman ışığı bir kalpte yandıysa, iman ışığı parıldadıysa, bir ahiret endişesi, korkusu bir kalbi sardıysa, tabii ki o müminin bütün işlerinde ve amellerinde hep doğruyu araması, doğrunun peşinde olması elbette ki en güzel yapacağı iştir. Cin suresinde bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz cinlerle alakalı bir bağlamda geliyor ama hepimizi, bütün Müslümanları ilgilendiren bir prensibi dile getiriyor. Femen esleme feulâke teharrav reşede. Kim Allah'a teslim olursa, gerçeğe teslim olursa, hakikatin peşine düşerse o en güzelini, en doğrusunu araştırır. yaptığına razı olmaz. Yeterli görmez. Acaba bunun daha güzeli, daha temizi yok mu diye hep bunun peşinde olur. Dolayısıyla böyle bir vicdan insana doğruyu da gösterir. Bazen böyle tereddüttüğümüz yerlerde içimize danışmamız lazım. Bir yol tutunca içimiz karışıyorsa, endişemiz artıyorsa, haram mı, helal mi, doğru mu, yanlış mı diye gönlümüzde bir burudet, bir sıkıntı, bir çelişki meydana geliyorsa ve diğer alternatifi düşündüğümüz zaman yüreğimiz ısınıyorsa, yüreğimize bu iş yatıyorsa, gönlümüz bir sekinete ulaşıyorsa, itminen haline ulaşıyorsa kıymetli kardeşlerim, orada hiç kendimizi yormaya, sıkıntıya girmeye gerek yok. Tam da Resulullah Efendimizin tavsiyesi üzere bizi şüphe veren şeylerden hemen uzaklaşıp şüphe vermeyenin peşine düşmek en güzel yapılacak iştir. Burada böyle bir ölçüyü Efendimiz Aleyhisselam bize bildiriyor ve her işimizde de bu ölçüyü kullanmamızı bizden talep ediyor. Hani yine bir başka Efendimizin öğüdünde istefti kalbeke ve in eftakel müftun. Müftüler fetva verseler de sen neticede kalbine danış. Çünkü temiz vicdanın sana orada hangisini yapmanın daha temiz ve doğru olacağını bildirir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu noktada Yüce Rabbimizin kelam-ı ilahisinde, Kur'an-ı Kerim'de hep böyle yapacağımız işlerde, vereceğimiz kararlarda, bu alışveriş olsun, evlilik olsun, diğer münasebetlerimiz, ilişkilerimiz, beşeri münasebetlerimiz olsun, orada bizleri en temize, en güzele yönlendirdiğini görüyoruz. Mesela bir prensip koyuyor, ayeti kerime bir hüküm getiriyor ve buyuruyor ki ذَٰلِكَ اَزْكَالِكُمْ. Yani bu şekilde yapmanız sizin için en temiz olandır. ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz hem muhatabınızın kalpleri açısından en temiz olanıdır. Yani kullanılan ifadeler athar, en temiz. Ezka, en güzel, en temiz, en bereketli. Ahsen, en güzel. Yani böyle biz buna Arapçada ismi taftil diyoruz. Yani hep böyle en güzelini Yüce Rabbimiz bizden istiyor. Dolayısıyla kullukta şunu yapsam yeterli olur, böyle yapsam da olur tarzında yaptığımızda yeterli görmekten ziyade daha temizine, daha güzeline, daha doğrusuna doğru bir hareket içerisinde, gelişme içerisinde olmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerimiz. Şimdi bu şüpheli şeylerden kaçınma noktasında tabii ki Efendimizin hayatında çok güzel örnekler vardı. Yolda bulduğu bir hurmayı bile normalde yemesi helal ve caiz iken bunun zekat olma ihtimalinden dolayı onu yemediğini geçen dersimizde ifade etmiştik. Tabi sahabe-i kiramın da Efendimiz Aleyhisselam'ın terbiyesi altında yetişen, Efendimizle aynileşmeye gayret gösteren, duygularına varıncaya kadar, takva hassasiyetine varıncaya kadar, hatta kalplerinin atışına varıncaya kadar Efendimizle aynileşmeye çalışan sahabe-i kiram nesli var. Ve Yüce Rabbimiz onlara bize örnek gösteriyor sahabe neslini. Ensar ile, muhaciri ile ve takva hayatlarıyla, cihatlarıyla, tebliğleriyle örnek gösteriyor. Ve onların da bu noktada çok hassas davranışlarını görüyoruz. Bir misal Ebubekir Sıddık Efendimizin hayatından aktarmak istiyorum. Hazreti Ebubekir Efendimiz tabii ki o çok müstesna bir insan. Peygamberlerden sonra en faziletli bir sahabe ve Efendimiz'e olan aşkı, bağlılığı gerçekten dillere destan olan bir insan. Onun hayatından şöyle bir takva ölçüsü, bir de şüpheli şeylerden uzak durmayı bize öğreten bir ölçü naklediliyor. Şimdi Ebubekir Sıddık Efendimizin bir kölesi vardı. Tabi o zamanın işte hukuku içerisinde köle çalışıyordu. Bir kısım kazançlar elde ediyordu. Ve o kazancının belli bir kısmını da Hazreti Ebubekir Efendimiz'e getirip veriyordu. Ebubekir Efendimiz de helal olduğundan dolayı ondan yiyordu. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirip Ebubekir Efendimiz'e verdi ve Hazreti Ebubekir onu yemeye başladı. Bu sırada tam yerken köle şöyle dedi: "Yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun?" Hazreti Ebubekir Efendimiz "söyle bakalım neymiş" diye açıklamasını istedi. Köle şunları söyledi: "Falcılıktan anlamadığım halde cahiliye devrinde falcılık yaparak birini aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yaptığım işe karşılık işte bu yediğin şeyi verdi" diyor. Tabii böyle bir ifade Hazreti Ebubekir'e yediği şeyin şüpheli olduğunu gösteriyor. Ve bunun üzerine Hazreti Ebubekir parmağını ağzına götürerek yediklerinin hepsini dışarı çıkarıyor. Buhari'de, Menakıbül Ensar'da nakledilen bir rivayet. Halbuki o helal olma ihtimali de bulunabilir. Ama haram olma ihtimali söz konusu olunca, yani o yediği lokmayı bunu da yutayım ondan sonra diğerini yemem diye düşünmüyor. Ve onu da çıkarmak suretiyle, hatta yediklerini de dışarıda çıkarmak suretiyle kendisini o haramdan, şüpheli şeyden korumaya çalışıyor. Bu bir ölçü kıymetli kardeşlerim. Yine Hazreti Ömer Efendimizin hayatından bir misal vermek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'de ve hilafeti zamanında, tabi Hazreti Ömer Efendimiz İslam devletini Efendimiz Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu, temellerini atmış olduğu, bir noktaya getirmiş olduğu İslam devletini bütün kurumlarıyla daha öne götüren, daha böyle cihan şumul bir hale getiren, bu noktada çok büyük emekleri olan bir devlet adamı Hazreti Ömer Efendimiz. Ve Beytülmal'e ganimetler gelmeye başlıyor. Zenginlik söz konusu oluyor. Ve Beytülmal'den de sahabi-i kirama, muhacire, ensara durumlarına göre de maaş bağlıyor. Öncelikle ilk hicret eden sahabilere 4000 dirhem maaş bağlıyor. Tabi oğlu Abdullah da Mekke'de Medine'ye hicret edenler arasında, o da muhacir. Fakat Abdullah'a 3500 dirhem maaş bağlıyor. Yani diğer bütün sahabeye, muhacirlere 4000 dirhem maaş takdir ederken oğluna onlardan 500 dirhem aşağı 3500 dirhem maaş bağlıyor. Sonra diyorlar ki ey Ömer, ey halife, oğlun da ilk hicret edenlerden biridir. Onun hakkını niçin kısıyorsun? Niye ona tam olarak vermiyorsun? 4000 dirhem vermiyorsun? Burada Hazreti Ömer Efendimizin şu cevabı çok manidar. Oğlum babasıyla birlikte hicret etti. Bu sebeple yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz. Yani onun hakkı daha az olmalı. Çünkü benimle beraber geldi. Ben ona yardımcı oldum. Daha az bir risk üstüne yüklenmiş oldu. Daha az sıkıntı çekmiş oldu. Dolayısıyla onlara bakacak olursak böyle. Şimdi burada bir devlet adamının, bir devlet başkanının insan kamu adına devlete emanetini taşıyan insanların ne kadar çok dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Ama şimdi ne oluyor? Uygulamalar tam tersine oluyor. Yani bir imkanın başına geçen, eline imkan veren insanlar öncelikle kendisini, kendi çocuklarını, yakın akrabasını koruyup kullanmayı daha yeğliyorlar. Halbuki burada mühim olan hakperest olmak, hakkın kime ait olduğuna iyi dikkat etmek ve mümkünse de kendi adımıza, ailemiz adına da şüpheli şeylerden, hatta insanların bizi töhmet edeceği, töhmet altında tutacağı şeylerden olabildiği kadar uzak kalmak daha önemli. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde "La tek'udu meka'idet tühem" "Töhmet mahallerinde oturmayınız." İnsanların sizi bir kısım günahlarla, haksızlıklarla ve yanlışlıklarla töhmet etme ihtimali bulunan yerlere gitmeyiniz. O işleri yapmayınız. Bu sizin için de daha temizdir. İnsanların hakkınızda suizan beslememesi, yanlış şeyler düşünmemesi, konuşmaması, gıybetiniz yapmaması açısından da bu çok önem arz etmiş oluyor. Muhterem kardeşlerim, tabii ki daha fazla örnekler vermek mümkün ve o çizgi Efendimiz Aleyhisselam'ın tatbik ettiği, yaşadığı, örneklediği, sahabe-i kiramın Efendimiz'den görerek onu kendi hayatlarına nakşettiği, aktardığı o mübarek yol, sırat-ı müstakim, yani takva hayatı, şüpheli şeyden uzak durma noktasındaki hassasiyet, tabii devam eden dönemlerde de yine gerçek alimler, hak dostları tarafından devam ettiriliyor. Bunun çok misalleri bulunabilir ama özellikle bizim mezhebimizin imamı Ebu Hanife Hazretleri, onunla ilgili yazılan eserlerde çok takva numuneleri var. Bunlardan bir tanesi de şüpheli şeylerden uzak durma ile ilgili gösterdiği dikkat ve hassasiyet. Birisini kaynaklarımız şöyle naklediyor. Ebu Hanife Hazretleri ticarette geçinen servet sahibi zengin bir kimse idi. Yani ilimle iştigal eder, fakihti, müştehitti, çok talebeleri vardı. Milyonlarca fetva verdiği, belki milyondan daha fazla fetva verdiği ifade ediliyor. Söylediği şeyler talebeler tarafından kitaplaştırılıyor, bize kadar ulaştırılıyor. Fakat kıymetli kardeşlerim, aynen peygamberler gibi, sahabe-i kiram gibi gerçek alimler de bu din ilimleri, din hizmetleri noktasında onu Allah için yapıyorlar. Kendi geçimlerini, ailenin geçimlerini de mümkün mertebe el emekleriyle, ticarete meşgul olarak veya bir iş yapmak suretiyle bunu karşılıyorlar. Ebu Hanife Hazretleri de böyleydi. Sahabe-i kiram da böyleydi. Hatta rivayetler şunu söylüyor diyor, sahabe-i kiram diyor, her gün hepsi sabahleyin kimisi tarlasına gider, kimisi sürüsünü götürür, böyle akşama da çalışırlar ve namaz vakitine gelirler. Geldikleri zaman hepsinin elleri üstleri toprak olurdu. Çalıştıklarından dolayı elleri nasırlı olurdu. Yani o insanlar dini bir geçim vesilesi olarak yapmıyorlardı. Din onların hayatıydı. Yani dini öğrenmek, yaşamak, yaşatmak onların bizzat hayatın ta kendisiydi. Yoksa buradan bizim yaptığımız gibi bir meslek haline getirmek, bir öğretmen olmak, bir imam olmak, bir hoca olup da oradan peki bu caizdir ilahiri, bunun tabi fıkhı boyutu vardır şüphesiz, ona girmiyorum şu an, ama gerçek müminler, peygamberler, sahabe-i kiram ve alimlerimizin bu hassasiyet olduğunu ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla o büyük alim, büyük mezhep imamı ve gerçekten dünya ilim tarihine damgasını, mührünü vurmuş büyük zatlardan bir tanesi, takvası ilmiyle bir taraftan da ne yapıyor? Ticarette meşgul oluyor ve oradan da hem geçimini sağlıyor hem insanlara yardımcı oluyor. Şimdi ama ilimle meşgul olduğundan dolayı da ticari işlerine yardımcıları vardı. İşte vekilleri falan vardı. Onlar vasıtasıyla bunları yürütüyordu. Ve kendisi de yapılan ticaretin helal dairesi içinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Ve o kadar duyarlıydı ki bu noktada, bir defasında ortağı Havs bin Abdurrahman'ı kumaş satmaya göndermişti. Ona da "Ey Havs, malda şu şu özürler var. Bunu müşteriye söylemeyi unutma ve şu kadar da ucuza sat" demişti. Yani farklı cinsten ve çeşitten kumaşlar var. Orada defolu olan, arızalı olan kumaşları özellikle belirtiyor. Ve onu da hem müşteriye bunun arızasını, defosunu söylemesini ifade ediyor, hem de bir miktar ucuz satmasını tavsiye ediyor. Hafs da malı imamın belirttiği fiyata satmış, ancak ondaki özrü müşteriye söylemeyi unutmuştu. Durumu öğrenen Ebu Hanife Hazretleri Hafs bin Abdurrahman'a "Kumaşı alan müşteriyi tanıyor musun?" diye sordu. Hafs'ın müşteriyi tanımadığını belirtmesi üzerine imam, helal kazancının lekelenebileceği ve şüphe karışacağı endişesiyle satılan maldan elde edilen 30 bin dirhemli kazancını, yani o gün oradaki kazancını tamamını sadaka olarak dağıttı ve ortağından da ayrıldı ifadesi var buradaki verilen bilgide. Bu onun bu dikkatini gösteriyor. şüpheli şeylere karşı da ne kadar hassas davrandığını, aman evime, mideme, boğazımdan aşağı bir haram lokma geçmesin hassasiyet taşıyor. Bizim de verdiğimiz misaller Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiramdan ve mezhep imamımızdan misaller vererek konuyu izah etmeye çalıştık. Bu çerçevede yine Efendimiz Aleyhisselam'ın sana şüphe veren şeyi terk et, onunla uğraşma çünkü onda mutlaka bir karışıklık var demektir. Ama sana şüphe vermeyene bak, için rahat olsun, için rahatlandıran kısmı tercih et. Efendimizin sözü çerçevesinde bu konunun hassasiyetine dikkat çekmeye çalışmış olduk. Tabii ki için yaşadığımız hayatın çok farklı yönleri var. Yani biraz haramlarla iç içe geçmiş bir hayat maalesef. İslami duyarlılığının olmadığı alanlar çok fazla. Yani sokaktır, alışveriş merkezleridir, ev ortamıdır, televizyondur, internettir. Yediklerimiz, içtiklerimiz o noktada, kazancımız noktasında, yaptığımız işler karşılığında, aldıklarımız noktasında daha dikkatli olmaya bizi davet eden dini telkinlerdir bunlar, prensiplerdir ve bizim ahiretimize yardımcı olmaya çalışan hususlardır. Cenab-ı Hak bunları dikkatlice anlayıp tatbik etmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programındayız. Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını anlattığımız bir programdır. Üsve-i Hasene, bendeniz Ömer Çelik, sizinle birlikteyiz bu programda ve Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluk şuurunu ilahi ölçülere ne kadar dikkatle, tazimle uyduğunu, ittiba ettiğini, çünkü Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın talimi vardı, emri vardı. اِتَّبِعَ مَا اُوْحِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey Peygamber, Rabbinden sana gelen bütün emirlere emrettiğim şekilde tabi ol, uy, ondan geri yerine getir diye talimatlar vardı. Yine Efendimiz Aleyhisselam'a Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinde geçtiği üzere فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ. Ey Peygamber, Rabbin sana nasıl emrediyorsa o şekilde dosdoğru ol, gerekeni yap diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam'a Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla okulluktaki hassasiyeti, o noktayı devam ettiriyoruz birlikte ve Efendimizin ibadet hayatına gelmiş olduk. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatı, abdesti, namazı, orucu, zikri, teheccüdü, hacı, Kur'an tilaveti gibi böyle özel anlamdaki ibadet hayatı da bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü o dinimizin temelidir ibadetlerimiz, farz olan ibadetler, nafi ibadetlerimiz. Dolayısıyla bu çerçevede Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatını, onun örneklerini görmeye, onları aktarmaya gayret göstereceğiz. Şimdi öncelikle tabii Resul Efendimiz Aleyhisselam bütün hayatını Allah'a adamış bir insandı. Efendimiz Aleyhisselam bütün hayatını Allah'a adamış bir insandı. Ne demek? Yani hayatını Cenab-ı Hak nasıl istiyorsa, nasıl kul olmasını istiyorsa o çerçevede yaşayan, en yüksek seviyede yaşayan bir insandı ve Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük vasfı da kul olma vasfıydı. Hani kelime-i şehadeti getirirken biz ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve onun elçisidir. Hatta burada kulluk elçilikten de önde gelmektedir. Yüce Rabbimiz diğer peygamberleri tavsif ederken, onların özetini sayarken de kulluk yönünü hep ön plana çıkarır ve ni'mel abd, o ne güzel kuldu, o ne güzel kul övgüsünde, metinde bulunur. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını Cenab-ı Hakk'a adadığı, yani Allah için yaşanan bir hayat olduğunu aslında En'am suresi 162. ayet-i kerimede beyan ediyor. Burada buyuruyor ki Resulüm, de ki hiç şüphesiz benim namazım, kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelül muslimin. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani namazımı onun için kılarım, orucumu, ibadetlerimi onun için yaparım, kurbanımı onun için keserim. Hayatım onun içindir. Bu hayatta ben Allah'ı razı etmek üzere varım. Maksadım budur. Vazifem budur. Ölümüm Allah içindir. Yani Allah beni öldürür ve son nefeste de imanla Müslüman olarak ölmeye gayret içerisinde bulunurum. La şerike leh, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. İlk Müslüman. Müslümanlığı en güzel yapan, birinci sırada Müslüman Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla Efendimizin bu ibadet hayatı ve kulluk hayatını da yine farklı çerçevede, farklı alanlarla birlikte örnekleriyle ele almaya çalışacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi öncelikle bir ibadet kelimesi üzerinde biraz durmak lazım. Çünkü bizim ifade ettiğimiz kulluk Arapçada ibadetle, mesela Fatiha'da ifade edildiği gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. İlk defa Kur'an-ı Kerim burada geçiyor. Ya Rabbi yalnızca sana ibadet eder, sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Peki bu kulluk etmek, ibadet etmek ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. İtaat etmek, boyun eğmek, emre uymak, Yüce Rabbimiz bizden nasıl bir kulluk isterse ona göre hareket etmek. Dolayısıyla ibadetin aslı gönüllü olarak Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kabul etmek, ona göre davranmak ve gereğini yerine getirmek anlamına geliyor. Geniş manasıyla bir insanın Rabbinin istek ve arzusu doğrultusunda yaşarken yaptığı bütün hareketlerini, sözlerini, duygu ve düşüncelerini ihtiva eder. Burada bir noktayı biraz açmakta fayda var muhterem dinleyenlerimiz. Tabii ki biz Fatiha suresini her gün namazlarımızda her rekatta okuyoruz. Ve her rekatta İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi yalnızca sana kulluk ederiz. Ne demek? İşte benim bütün hareketlerim, sözlerim, duygularım, düşüncelerim, her yaptığım şey senin emrine uygundur. Uygun olmasına gayret gösteririm diye bunu ifade ediyoruz. Hatta bazı işte Süfyan-ı Sevri gibi büyük zatlar bu ayet-i kerimeyi okurken namazda buraya gelince zaman zaman sustukları, ağladıkları, namaza devam edemedikleri rivayetleri vardır. Niye böyle yaptınız diye sorunca diyorlar ki biz burada Yüce Rabbimize hayatımızın her yönüyle Allah'a kulluk yaptığımızı söylüyoruz. Böyle bir iddia dile getiriyoruz. Ama dönüp hayatımıza baktığımız zaman buna uymayan bir sürü tarafları olduğunu gördüğümüz için yani sözümüzde acaba yalancı mı oluyoruz düşüncesiyle mahcup oluyoruz, utanıyoruz. Onun için devam edemiyorlar, okuyamıyorlar. Böyle. Buradaki benim altını çizeceğim bir nokta şudur. Biz ibadet dediğimiz zaman aslında Arapça kelime olarak ibadet o ifade ettiği manayı ifade ediyor. Yani bir Arap da o kelimeyi duyduğu zaman sadece bundan abdest namaz kastedilmediğini anlıyor. Bütün kulluk, kulluğun her yönü onu anlıyor. Fakat bizler ibadet dediğimiz zaman oradan daha belli bir ibadetin kulluğun belli bir alanını anlıyoruz. O da işte abdest, namaz farz olan ibadetler veya belli bir tarifi olan, niyetle yapılan, belli vakti ve şekilleri olan ibadetleri anlıyoruz. Bu yanlış bir anlayış değil. Bu doğru bir anlayıştır ama eksik bir anlayıştır. Niye eksiktir? Çünkü kulluk sadece namazdan ibaret değildir. Kulluk sadece oruçtan ibaret değildir. Kulluk sadece haçtan umreden ibaret değildir. Kulluk sadece Kur'an-ı Kerim okumak ibadet değildir. Bunlar kulluğun çok önemli parçaları, çok önemli tarafları ama bununla sınırlı değil. Kulluk dediğimiz zaman kulluğun içerisine namazla, oruçla, hacla beraber işte hareketlerimiz, sözlerimiz, kazancımız, alışverişimiz, eğitimimiz, tüm münasebetlerimiz, yani akraba münasebetleri, komşuluk münasebetleri, sokağımız, okulumuz, çarşımız, pazarımız, yani bir insan olarak biz nerede oturuyorsak, nereden kalkıyorsak, nereye gidip geliyorsak, kiminle görüşüyorsak, hangi şey dilimizden çıkıyorsa, hangi şey gönlümüzden çıkıyorsa bir düşünce olarak, gözümüz nereye bakıyorsa, kulağımız neyi duyuyorsa, dilimizden hangi sözler dökülüyorsa, bizi ilgilendiren her şeyle alakalı kulluk, Allah'ın emrine uygun hareket etmektir. Şimdi kulluğu sadece ibadet deyip de sadece namaz olarak algılarsak, namazın vakti bellidir. Yani günde 5 vakit namaz, nafilesiyle beraber bunları toplarsak, insan çok dikkatli bu işleri yerine getiren bir insanın bu 1 saatin 2 saatini alır. Halbuki gün 24 saattir. Eğer kul ibadeti sadece oruç diye alırsak, oruç yılda bir defa gelir, bir ay insan oruç tutar başka, o vakti bellidir, sınırları bellidir. Eğer biz ibadeti sadece zekat diye alırsak, zekatın vakti bellidir. Yılda bir kez insan malının, mülkünün parasını hesaplar, zekatını verir, biter. Belki yarım günlük iştir, bir günlük iştir. Haç diye düşünecek olursak, o da insan eğer zenginse, imkanı varsa ömrünü bir defa yapacağı bir şeydir. Peki günün diğer kalan vakitlerinde, yılın diğer kalan vakitlerinde, ömrün diğer kalan vakitlerinde hiç ibadet olmayacak mı? Hiç kulluk olmayacak mı? Burada böyle biraz da diyelim ki yapılan, yazılan kitaplar, yapılan telkinler, biraz toplumumuzdaki din algısı, içinde yaşadığımız toplumun diyelim ki bir kısım siyasi, sosyal sebepler ışığında böyle bir yanlış algılama söz konusu olmuş olabilir. Bunun düzeltilmesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yani ibadet, namaz, abdest, namaz, oruç çok önemli boyutlarını teşkil etmekle beraber ibadet bizim bütün hayatımızdır. Bütün hareketlerimizi, sözlerimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizin hepsini ihtiva eden ve hayatımızın bütün alanlarını kuşatan bir muhtevası vardır ibadet kelimesinin. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin karşısında onun yarattığı, onu rızıklandırdığı bir kul olma halini ifade eder ve daha özel anlamıyla da ibadet niyete bağlı olarak, ki bu demin arz ettiğim işte genel manada bir ibadetti. Onun içerisinde özel manada ibadet değilse bir niyete bağlı olarak yapılmasından sevap umulan, Cenab-ı Hakk'a yakınlık ifade eden ve hususi bir şekilde yapılan taat ve fiiller. İşte namaz, abdest buna örnek olabilir. Ve biz tabi burada da daha ziyade bu başlık altında Resul Efendimiz'in özel manada ki yaptıkları ibadetleri, namazını, abdestini ve orucunu, onları görmüş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Cenab-ı Hak bizleri Zariyat Suresinin 56. ayeti kerimesinin ifadesiyle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diye buyuruyor. Dolayısıyla sorumlu olan, mükellef olan bu varlıkların bu hayata geliş maksatları ibadettir, Allah'a kulluktur. Bir de burada özellikle Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bu kulluk için ibadet kelimesini kullanması ve bizler için de abd kelimesini kullanması çok dikkat çekici. Aslında başka bir kelime kullanabilirdi. Başka bir isimlendirme yapabilirdi. Niye bize abd diyor? Abd. Abd. Yani kul. Tabii bu abd kelimesini Kur'an-ı Kerim ilk defa Araplara gelip ona hitap ettik diye, onlara hitap ettiği için Araplar bu kelimeyi çok iyi biliyorlardı. Muhterem dinleyenlerimiz. Neyi biliyorlardı? Çünkü o toplumda efendiler vardı. O toplumda köleler vardı ve köleler efendilerinin emri altında bir mal gibiydi. Bir meta, eşya gibiydi bunlar. Alınır, satılır, dövülür, sövülür. Hele mesela bir köle efendisine karşı gelecek, böyle bir şey mümkün değildi. Yani böyle karşı gelirse öldürülürdü veya dövülürdü veya satılırdı, sürülürdü. Yani o toplum efendiliği, köleliği çok iyi bilen, iliklerine kadar bu işi tanıyan, yaşayan bir toplumdu ve sosyal hayatta bu şekilde şekillenmişti. Kölesi olmayan belki hiçbir aile yoktu. Yani oradaki Mekke'deki o zenginlerin ve diğer insanların köleleri vardı, cariyeleri vardı. Şimdi Cenab-ı Hak tabii onlara İslam'ı getiriyor, İslam'ı öğretiyor, Allah'ı tanıtıyor ve kulu kim olduğunu tanıtıyor. Bunu ifade ederken de o Arapların çok iyi bildiği kelimeleri kullanıyor. Seyyid kelimesini kullanıyor, Mevla kelimesini kullanıyor ve kul kelimesini, abd kelimesini kullanıyor. Ve şunu söylüyor onlara ve bizlere, ey insanlar, siz o köleliğin ne olduğunu biliyorsunuz ve kölelerden ne talep edildiğini biliyorsunuz. Ve o kölelerin sizlere kayıtsız şartsız uyumasını, itaat etmesini, ittiba etmesini istiyorsunuz. Hele hele bir kölenin size karşı gelmesine hiç tahammül göstermiyorsunuz. Kendi kazancınızdan, malından, mülkünüzden onlara hiçbir şey vermiyorsunuz. Böyle. Dolayısıyla esas kainatın efendisi, Rabbi, Mevlası benim, Allah Celle Celaluhu Hazretleri ve sizin hepiniz de benim kölelerimsiniz, kullarımsınız. Dolayısıyla siz kendi kölenizden nasıl bir itaat, emrinize uymayı bekliyorsanız, ben sizden aynı şekilde daha fazlasıyla benim emrime uymanızı ve benim sözümü dinlemenizi istiyorum, bana karşı gelmemenizi istiyorum. Aynen böyle. Dolayısıyla kullanılan ifadeler, kullanılan kelimeler, verilen misaller gerçekten o toplumun çok iyi anladığı ve rahatlıkla efendim kavrayabildikleri ifadeler kullanılıyor. Aslında kulluk tabii bir şeref insan için. Çünkü Yüce Rabbimizin ister haramlar olsun, ister emirler olsun, yapılacak işler olsun, dinin bütün emirlerinde asıl olan, esas olan kulun menfaatidir. Bizlerin menfaatidir. Yüce Rabbimiz bizi tertemiz kılmak istiyor. Bizi kötülüklerden, günahlardan arındırmak istiyor. Bizi ahlaken yüceltmek istiyor. Bizi cennete layık hale getirmek istiyor. Bizi insan yapmak istiyor. İnsanlığın bütün değerlerini, değerin şerefini kuşanmamızı istiyor. Ve dinin emrine baktığımız zaman da bunu rahatlıkla görüyoruz. Yani abdest emrine bakıyoruz, bizi tertemiz yapıyor. Namaz emrine bakıyoruz, bizi capcanlı yapıyor, diriltiyor. Yani oradaki hareketlerimizle, okuduklarımızla, niyazımızla insan bambaşka bir ulvi dünyalara geçiyor, ulaşıyor. Oruç böyle, diğerleri böyle. Burada da yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhameti şöyle tecelli ediyor. Verdiği emirlerin hepsi aynı zamanda bizim dünyamız ve ahiretimiz için en faydalı emirler olmuş oluyor. Ve bu çerçevede Yüce Rabbimiz bizden bir kulluk istiyor. Bunu Efendimiz'in hayatında misallerini göreceğiz birlikte kıymetli kardeşlerim. Tabii ki insan yaptığı ibadetleri farklı hedeflerle, farklı gayelerle yapabilir. Yani farklı niyetleri olabilir. Burada bazı insanlar cehennemden korkar. Allah'ım işte kulluğumu kabul et de beni cehennemde yakma, cehennemi muhafaza et diyerek bir cehennem korkusuyla amel isteyenler, ibadet yapanlar olabilir. Bu da makbuldür. Bazı insanlar çok cennet arzusu içindediler. Yani namazını, diğer ibadetlerini Rabbim beni cennete götürsün, cennetin nimetlerine mahrum kalmayayım diye cennet arzuyla yapanlar olabilir. Bu da makbuldür. Ama ibadetin yapılması hedefleri içerisinde birisi var ki hiçbirisi onun makamının yerini tutmaz. O da kulun Rabbini tanıyarak, Allah Celle Celaluhu Hazretleri'ni tanıyarak ve onun ne kadar yüce bir ilah olduğunu, Rab olduğunu, ne kadar kadir, kudretli, kuvvetli olduğunu, ne kadar büyük olduğunu, azim, kebir olduğunu tanır, hisseder. Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatını, sıfatlarını tanır ve kendisini tepeden tırnağa kadar o Allah Celle Celaluhu Hazretlerine muhtaç hisseder, aziyetini hisseder ve bütün benliğiyle, kalbiyle Cenab-ı Hakk'a yönelir. Der ki, ya Rabbi, yani benim için en büyük şeref, tamam cennetinde var, cehenneminde var ama benim için en büyük şeref senin gibi Rabbi tanımak, sana yönelmek, seni zikretmek, sana secde etmek. Ben kendimi buna alamıyorum ya Rabbi. Senin büyüklüğünü kavradıkça, anladıkça ben kendimi zikirden, tefekkürden, namazdan, secdeden, rükûden alamıyorum diyerek böyle bir marifetle ve böyle bir idrakle Yüce Rabb'e yönelmek, onun rızasını, Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak maksadıyla o ibadetlerimizi yapmak en yüksek hedef budur kıymetli kardeşlerim. İbadetleri en büyük hedef budur. Alimlerimiz böyle tespit ediyorlar, bize bunu böyle öğretiyorlar ama bu da bir makam işidir. Yani henüz yeni diyelim ki ibadete başlamış, namazına, oruca başlamış bir insanın Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla olabilir ama hemen bu manevi, kalbin bu manevi terakkiyi sağlaması, Cenab-ı Hakk'a böyle bir marifet kesbetmesi ve her yaptığını sırf Allah rızasını kastederek yapması hemen ulaşılacak bir şey olmayabilir genel olarak. Bu adım adım yavaş yavaş bu terbiyeyi, eğitimi aldıkça kalpte bu halin, bu güzel hedefin oluşması, netleşmesi gerekiyor. Ama her türlü gayretimiz de bizi bu noktaya doğru taşıyacaktır, yaklaştıracaktır. Cenab-ı Hak bu çerçevede inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın o kulluk hayatını, ibadet hayatını bütün yönleriyle anlayabilmeyi ve adım adım da onu takip edebilmeyi bizlere inşallah lütfeylesin. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ın burada abdestine gelmiş oluyoruz. Ve inşallah diğer devam eden programlarımızda Efendimizin nasıl abdest aldığını, abdeste verdiği değeri, namazını ve böyle adım adım bütün kulluğunu inşallah birlikte görürüz. Cenab-ı Hak bunları anlayıp tatbik edebilmeyi, yaşayabilmeyi bize söylesin. Programımızın sonuna gelmişken hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Cenab-ı Hak hepimize sıhhat, selamet, afiyette hayırlı ömürle lütfeylesin. Allah'a emanet olunuz.